Ayrım 23.
Allah gönlüne göre versin. Geçen 1. Dünya Savaşı günlerinde yazılmıştır. Sabih Bey köyünde dağ tepede boğaza bakan tek başına güzel köşkün sahibidir. Bolluk içinde yaşar ama adı gerçek derecesinden çok zengine çıkmıştır. Rehinli rehinsiz, senetli senetsiz ve bağış yoluyla her şekilde para istemeye gelenlerin rahatsızlık vermelerinden artık pek usanmıştı. Bir yaz gün erkenden kalktı. Yeni doğmuş güneşin yamaçlara, tepelere, korulara vurduğu körpe renklerin tatlı çeşitlerini, denizin iç açıcı mavisi üzerine saçtığı pırlanta kümelerinin kamaşmalarını seyrederek sabah kahvesi içiyordu. Uşak içeri girerek, "Efendim, misafir geldi." "Oh, bu vakit kim?" "Derviş efendi." "Ama o da artık kabak tadı verdi, illallah." Çatkınca bir duruştan sonra, "Söyle, gelsin." dedi. Bu derviş efendi, Sabih Bey'in yoksul düşmüş bir okul arkadaşıydı. Ne kadar istemezlik suratı görse aldırmaz, işi alaya bozardı. Sabih de onun suratını görünce dayanamazdı. Misafir göreceği her davranışa karşı aldırmazlığını gösterir bir yılışıklıkla içeri girdi. Birbirine senli benli söz söylerlerdi. Sabih eski arkadaşını görünce gülümsemeden kendini alamayarak, "Ne var? Yine betin benzin pek uçuk. Malum ya, açlık. Sabahleyin erkenden buraya damlamandan iyi bir mana çıkaramıyorum. Arsız, ahlaksız herif." "İltifatına teşekkür ederim. Çok anlayışlı, mübarek insansın zaten. Sen de bu zekavet olmasa böyle zengin ve ahlaklı olabilir miydin?" "Uzatma. Ne istiyorsun söyle." "Canım, söyletme işte. İstediğim kirli bir yüzlük kağıt." "Eski aldıklarını vermeden yenisini istemeye hiç sıkılmazsın. Yüzsüz herif." "Hakkın var. Sen her zaman böyle borç veren, ben borç isteyen yerinde oldukça senin ahlaklı, benim yüzsüz olacağıma şüphe yoktur." "Yağmur yağarken küpünü doldurmadın. Bırak Allah'ını seversen şu köhne lakırdıyı. Benim damıma ne yağmur yağdığı var ne de dolduracak küpüm. Bugün bulduğunu bugün yersin, yarın hiç düşünmezsin. Ah ne beylik, ne soğuk öğütler. Sen eskiden bir öğüt almaz beyinsiz kafanın dikliğine gidersin. Ah sabahleyin aç karnına ben bu bayağı felsefeleri hiç dinlemem ama şu vereceğin bir liranın hatırı var." "Neden herif, neden?" "Neden olacak? Şimdi bana vereceksin bir lira, onun beher kuruşuyla kapanacak yüzdelik var. Bundan yarın için ne artabilir? Çoluk çocuk evde aç bekliyor. İşte her zaman böyle." "Tuhaf şey. Vereceksin sigasıyla, dipnot kipiyle, işi öyle bir sağlıyorsun ki. Vereceğim ne malum?" "Yok birader. İçin hiç şakaya, geciktirmeyi, alaya tahammülü yok. Ayaklarını öpeyim üzme." İçeriye önü kavuşuk bir uşak girerek beyefendiye, "Bir zat geldi. Zat halinizi görmek istiyor efendim." "Nasıl zat?" Uşak hafif bir gülümsemeyle misafiri göstererek, "Biraz işte derviş efendiye benziyor." "Derviş efendi?" "Bana benziyorsa aynı maksatla gelmişse iş fena. Konağa bir ahlaksız daha çöktü." "Beyefendimiz bendenizin istediğimi yerine getirseniz o gelmeden savuşsam iyi olur." "Zavallı adam. Benden belki sıkılır. Efendimizle görüşmek ister. Tavuklar bilmem nelerini gagalamadan deminden buyurduğunuz gibi böyle erkenden damla işte ben de iyi mana göremiyorum. Hayır olmaz otur. O da gelsin bakalım ne istiyor." "Ne isteyecek efendim? Böyle güneşle beraber süklüm püklüm doğuşun hikmeti belli." "Onun isteyeceği paraysa birer birer ikinizin de sıkıntı derecesini dinlerim. Hanginizi saygıya ve yardıma daha layık bulursam ona veririm. Çünkü benim her başvurana yetiştirecek hazinem yok." "Aman efendim, sıkıntım sizce malum. Sabahleyin bir lira ödünç koparmak için huzuru âlinizde zaruretten imtihan mı vereceğim? Önceki akşam ailece yalnız birer parça kuru ekmek yedik. Dün gece bütün bütün aç yattık." Uşağın yanında hep saygılı dil kullanarak. "Bu sabah bomboş bir karın o kadar taban teperek buraya geldim. Bu bayırlar yürümekle bitmiyor." Ayaklarını göstererek. "Çürük potinlerimin altı yollara döküldü. Şimdi ikinci gelen zat yokluk orucunun üçüncü gününde bulunduğumu ispat ederse demek bendenizi tipota 10 para yok. 24 saat aç duranla 72 saat hiçbir şey yemeyenden hangisi daha acınacak haldedir? Sen söyle. Ya sefaletimizin gönül yakıcı olayı aynı derecede olursa? O zaman bir liranın yarısını sana, yarısını ona veririm. Beyefendi, senli benliliğin de bir haddi vardır. Her şeyle alay edilmez. İşte sefaletle, sefille, ölümle, ölüyle. Sen sabahleyin para istemeye mi geldin, felsefe dersi vermeye, ukalalığa mı? Değiş tokuş etmeye geldim. Ha, para alıp felsefe vereceksin. Evet, bende olmayanı siz bana, sizde olmayanı ben size. Demek benim param var da aklım yok, öyle mi? Estağfurullah. Bunu da söyleyen sizsiniz. Zenginin yüreği katı olur, yoksulun ki yufka. Sokak köpeği kurnaz olur, konak köpeği ahmaklaşır. Sen benimle düpedüz eğleniyorsun. Sana bugün para vermeyeceğim. Beni öldürünüz. Bu sözünüzü tekrar etmeyiniz. Buradan para almadan gitmek benim için ölümden beterdir. Vallahi vermeyeceğim, billahi vermeyeceğim, tallahi vermeyeceğim. Bu tekrarlanan yeminlerin ortaya girmesi Derviş Efendi'nin beynine ağır birer vuruş gibi indi, gözleri karardı, şakaklarından soğuk ter taneleri sızıyor, zavallı adamcağız bütün vücuduyla ağlıyordu. Bu büyük keder içinde en acıklı sesiyle, ''Ya beyefendi, benim harap, derviş kalbimi çok kırdınız. Allah'ı bırakıp da size yalvardığımı hata ettim. İşte cezasını görüyorum. Belki siz de bu yaptığınızın uğursuzluğuna uğrarsınız.'' Sabih Bey yumuşayacağı yerde daha sertleşerek ''Benden para iste, alamayınca hakka dön, keramet, dipnot, burada bilgelik, taslamaya başla.'' Uşağına söyleyerek ''Söyle o adamı içeri girsin.'' Bir saygı eseri olmaktan çok kirli, üzgün çamaşırlarının ayıplarını kapatmak için yol yol dokumaları sırıtmış, havsız ceketi yukarıdan aşağı ilikli, limilletten olduğu acemle Rus, Bulgar, resminde biçimini kaybetmiş eski kalpakla örtülmüş hamhalat, dipnot, kaba saba, 35'lik iri bir adam içeri girdi. Kırpılmış sakal mı, eskimiş tıraş mı? İşte böyle belirsiz tüylü, kirli bir surat. Ürkek hayvan güvensizliğiyle bakan bir çift çukur, küçük göz, odadakilerin dikkatlerini çekti. Düzgün bir eve hiç girmemiş olduğunu anlatır bir çolpalık, dipnot, beceriksiz hareketlerle ve salaklıkla oturdu. Mahalle kahvelerinde peykeden peykeye, dipnot, sedirden sedire, edilen yolda selam verdi. Herif ilk defa saraya girmiş bir köylü alıklığıyla duvarlara, tavana, döşemelere ayrı ayrı bakıyordu. Onun bu seyrine meydan vermek için bir süre sessizlik oldu. Sonunda ev sahibi sordu. Hemşeri, ben seni tanıyamadım. Herif duraksadı ve kaba bir söylenişle, nereden tanıyacaksın ki? Siz kibar efendi, ben bir işçi. Ne istiyorsun? Bu soru karşısında ziyaretçinin ağzı yayıldı, söyleyeceği zor sözün ilk kelimesini arıyordu. Sonunda, ne olduğunu ben de bilmiyorum dedi. Herifin aklından biri zor olup olmadığını anlamak için Sabih Bey uşağına baktı. Uşak öyle şaşkın durdu. Derviş efendi başı göğsüne düşmüş, derin bir kendini kaybetme durumundaydı. Sabih Bey biraz sinirlice, demek buraya niçin geldiğini bilmiyorsun. Anlatacağım efendim. Erkenden köye varıyordum. Şurada önüme 4 adam çıktı. Azgın kişilere benziyorlardı. Bana eğlen dediler, durdum. Biri cebinden bir mektup çıkardı. Bunu aha şu tepedeki beyaz köşke götürüp beyefendinin eline teslim edeceksin. Parmağıyla sizin köşkü gösterdi. Ben de omuzlarımı silktim. Neme gerek benim, ben postacı mıyım ki mektup götürem dedim. Herif bir yalın kama gösterdi. Sabahleyin aç karnına bunu yer misin? Biz seni de köyünü de iyice tanıyoruz, elimizden kurtulamazsın. Bu mektubu götürecek ve kimseye de bir laf demeyeceksin. Sözümüze gitmezsen senin işini bitiririz dedi. Mektubun içinde ne olduğunu bilmiyorum, elçiye zeval yoktur. Herif mundar perişan göğsünden bir zarf çıkardı, beye uzattı. Bey de bu uğursuz kağıdı almaya da almamaya da korkuyordu. Kısa fakat çok acı bir duraksama anı geçirdi. İçten duyulan bir tehlikeye karşı göz yummamak gereğini düşündü, zarfı aldı, hemen yırttı. İkiye katlanmış ve üzerinde karalama gibi eğri büğrü birkaç satır bulunan bir kağıt çıktı. Bozuklukta imlasıyla aynı şeşitten olan anlattığının özü şuydu. 3.000 lira fedai necat gönder, canını kurtar. Bu anlamsız deyimin haydut dilinde fidye-i necat, dipnot, kurtulma parası, kurtarmalık, demek olacağını ağzıyla anlatarak etrafına imdat isteyen bir göz dolaştırdı. Derviş efendi baygınlığının derinlerine varmış, uşağın ağzı korkudan açık kalmıştı. Kim olduğu belli olmayan kalpaklı herif, elçiye zeval olmadığı özrünü tekrar ediyordu. O sırada içeriye Kahyar Nedim efendi girerek büyük bir telaşla, ''Paşa bahçesinde Kutbettin efendinin başına gelen felaketi duydunuz mu?'' Sabih Bey, ''Ne olmuş? Kahya, eşkıya ağır tehditlerle dolu 3.000 lira isteyen bir mektup göndermiş. Kutbettin efendi ehemmiyet vermemiş. Dipnot, önem. Sonra ne olmuş? 5 gün sonra bir baksın, Kutbettin efendi şehit. Ailesinden 2 genç yaralı. Aman yarabbi, şimdi ne yapacağım?'' Derviş efendi ağır ağır baygınlıktan uyandı. ''Deminden sen bana acıyarak o tek lirayı vereydin, zekat yerine geçer, Allah da sana merhamet ederdi. Şimdi 3.000 lirayı mı verirsin, canını mı? Düşün, bir yerine 3.000 vermek pek ağır bir cezadır ama ara sıra Allah'ın cilvesi o kadar zamanında zuhur eder ki, dipnot, ortaya çıkar ki, Allah gönlüne göre versin dedi, çekildi gitti. Misafir. Onlar geleli tam 19 gün ve o kadar gece olmuştu. Karı koca, 2 de çocuk, 4 can. Şimdi her gün 2 okka ekmek fazla alınıyor ve her masraf ona göre artıyordu. Zaten ev dardı. Bu karı kocaya ayrı bir oda verebilmek için aile daha sıkışma zorunda kaldı. Ne yüreği geniş, ne saygısız, ne vurdum duymaz misafirdi bunlar. Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan. Dipnot, işaretten, ne kinayeden. Dipnot, üstü kapalı sözden. En açık konuşmalara karşı sıkılmaz bir gülümsemeyle karşılık vermeden hiç sıkılmıyorlardı. Misafir Halil Efendi akşamcıydı. Ev sahibi İzzet Efendi ise içkinin damlasından kaçan, kokusundan boğulan, sofu, namazında, niyazında bir kimse. Halil Efendi her akşam bir cebinde dolu küçük bir şişe, ötekinde kağıda sarılı zeytin tanesi nevalesiyle gelir, yatsılara kadar ağır ağır ziftlenir. İçtikçe zevzeklenir. Dipnot, gevezeleşir. Dinletir, dinletir. Zavallı adamcağızı dayanılmaz duruma sokar, sıkıntıdan öldürürdü. 5-6 akşam bu sıkıntıya dayandıktan sonra sonunda ev sahibi bir gece dayanamadı. Asık bir suratla, "Efendim olur mu? Her akşam cebinizde rakıyla geliyorsunuz." dedi. Yüzsüz misafir bu haklı karşı koymayı hemen başka anlamda alıp atılarak, "Efendim, misafirseverliğinizin gerçekten mahcubuyum. Çoluk çocuk ailece kaç gündür yük olup duruyoruz. Rakımı beraber getirmeyeyim de onu da mı size aldırayım efendim? Lütfunuzun bu derecesiyle her türlü cömertliğin üstüne çıkıyorsunuz." "Yok, artık bu kadarcığına müsaade buyurursunuz. İçki masrafım olsun kendim ödeyeyim." deyince, misafirin bu pek iyi düşünceli anlayış ve düşünüşüne karşı şaşırıp kalan ev sahibi, demek istediğinin böyle olmadığını anlatmak için birkaç söz kekelemeye uğraşmışsa da birbirine zıt bu iki anlayış arasında gerçek kaybolmuştu. Halil Efendi, Anadolu kavağında ufak bir memurdu. Ailece düştükleri sıkıntıya bir çare bulmak için Irgat pazarında sahip oldukları bir dükkanı vefahen ferah, dipnot, bir taşınmaz malın sahibine sattığı şeyi geri alma olanağını veren hak ederek biraz para almak üzere İstanbul'a gelmişlerdi. Gazetelere "paranız varsa işletelim, yoksa teminat, dipnot, güvence, üzerine ucuz şartlarla istediğiniz kadar para verelim" yolunda sözlerle ve türlü adlarla ilanlar vererek müşteri çeken idarelerden her birine Halil Efendi birer birer başvurdu. Bu işleticilerden çoğunun borçluların canlarını işlettiklerini anladı. En uygun şart işi bitirinceye kadar İzzet Efendi ailesi yanındaki misafirlikleri ister istemez uzayacaktı. Bir gün ev sahipleri bir odaya toplandılar. Kapıyı sıkıca örttükten sonra bu sıkıntılı misafirlerden kurtulmak çarelerini aralarında konuşmaya giriştiler. Büyük hanım diyordu ki, "Kilere gidip Zahire'ye, dipnot, yemeklik malzemelere bakmaya korkuyorum. Bin türlü sıkıntılar, üzüntülerle kış için biriktirdiğim, sakladığım öteberiden habbe, dipnot, burada tane kalmayacak. Böyle günde tencere dolusu yemek pişiyor, yine doymuyorlar. Ya Rabbi şükür dediklerini işitmedim. Aman o çocuklar, maşallah büyüklerden çok yiyorlar." Zarafet, "Nesine maşallah hanımcığım, boğazlarına kurt düşsün. Sakın kilere bakma, yüreğini iner. Ne sağ yağ, dipnot, sade yağ kaldı, ne zeytinyağı, ne pirinç, ne şeker, ne fasulye. Kiler tam takır oldu. Sokağın köpekleri doyar, damların kedileri doyar, bu iki yumurcak doymaz. Tencereler daha ateşteyken karşıma dizilip de, dadı, yemek pişti mi? Acıktık, içimiz bayılıyor. Körükle körükle de çabuk pişsin deyişlerini bir işitseniz kendinizi zapt edemezsiniz. Ara sıra öfke benim de tepeme çıkar, bağırırım. Hadi bakayım oradan, ben mutfağa gelen çocukları sevmem. Çekin arabanızı, şimdi sizi bir güzel körüklerim ha." Bir gün arkalarından ucu ateşli odunla koştum da anaları bana surat etti. "Aa, çekilir mi bu? Kaç kere daha soğumadan imam bayıldığının içine kirli parmağını sokarken gördüm. Ağzına götürüyor, emiyor, tekrar yine sokuyor. Afacanlar fıstık gibi toz tombak oldular. Anaları karı semirdi, beti benzi yerine geldi. Odalarına çekildikten sonra sarhoş herif gecenin bir yarısında pencerenin önünde türkü söylüyor. Bitişikte ağır hasta var, ne saygısız maymun. Bütün sahanlara, tabaklara rakı kokusu siniyor. Ben işret, dipnot, içki sevmem. Ya onlar ya ben. Bunun bir çaresine bakınız." Evin kızı Cezalet Hanım dışarıya kulak kabartarak, "Yavaş söyle dadı, merdiven başında bir pıtırtı var. Karı geldi galiba, bizi dinliyor." Zarafet köpürerek, "Umurumda değil, dinlesin, korkum yok. Ben ona taşlıkta kaç defa başa kakarak söyledim de anlamamazlıktan geldi. Ben de olsam öyle yaparım. Hazır ev, hazır yemek, hazır yatak, işret, türkü, keka, dipnot, gülüm. Her zevkleri yerinde, bu rahatı bırakıp da giderler mi hiç?" Cezalet Hanım, "Dadı sus, azıcık da ben anlatayım." "Anlat yavrum, anlat gülüm, dipnot, gülüm. Anlat elmasım. Anlatsak bu dert yine bitmez. Sen anlattığın kadar anlat, ben de yine anlatırım." Cezalet Hanım, "Misafir geldiğinin ikinci günü sokağa çıkacağını söyledi. Benden bir çarşafla bir ayakkabı istedi. Kendi potinleri ayaklarını sıkıyormuş. Fakat kendi çarşafını niçin giymek istemiyor bilmem." Zarafet, "Aa, neden olduğunu anlamadın mı? Alacaklılar onu çarşafından tanıyorlar da onun için başka çarşafa giriyor. Yüzünü de sımsıkı örtüyor. Irz ehliliğinden, dipnot, namusluluğundan değil, çok bilmişliğinden, kaltak. Dadıcığım bir parça sus. Sustum, sustum. Ha sen söylemişsin yavrum, ha ben söylemişim. İkimiz can ciğer, birbirimizden farkımız mı var? Cezalet Hanım, artık her sokağa çıkışında adet edindi. Çarşaf bizden, ayakkabı bizden. Ah anneciğim, yeni iskarpinlerimin ne hale geldiğini bir görsen gözlerin dolar. İçi oyulmuş kavun dilimine döndüler. Zarafet, senden ayakkabı çarşaf istemiş. Ya benden ne istedi bilsen? İç donu. Söyletme beni, kendininkini kirletmiş. Ta kavaklardan buraya bir donla gelinir mi? Benim de yok ayol, küçük beyin yastık örtülerini, eski fistolarını, dipnot, dantele benzer süslü kumaş, söktüm iki tane yaptımdı. Birini aldı kullandı, getirdi kiriyle pasıyla başıma attı. Söylemesi ayıp, adet kirlerini çitiledim de bir türlü çıkartamadım. Kokmuş karı. Büyük hanım başı ağrıyormuş gibi şakaklarını avuçlarının arasında sıkarak, bu beladan nasıl kurtulacağız? Başımızdan ne zaman defolup gidecekler? Zarafet, onlar buraya ödünç para bulmaya geldiler. Buluncaya kadar oturacaklar. Şimdi para nerede? Dışarıdan küt küt kapı vurulur. Odadakiler şaşalayarak birbirlerine bakarlar. Büyük hanım, kim o? Zarafet, kim olacak? Misafir hanım. Büyük hanım, duyduysa pek ayıp oldu. Dışarıdan, lütfen kapıyı açınız efendim. Zarafet kapıyı açar. Misafir hanım çarşaflanmış, koltuğunda iri bir bohça, iki çocuğunun ortasında ağlamaktan gözleri kızarmış mahzun bir yüzle gözükerek, Allah'a ısmarladık hanımlar, affedersiniz, böyle günde çok rahatsız ettik efendim. Haftalarca sayenizde yedik içtik. Misafirseverliğinizin şükrünü ödemeden aciziz. Dipnot, gücümüz yetmez hanımlarım. Helal ediniz efendim. Misafirin ağlamış kederli yüzü, af dileyici utangaç sözleri ev sahiplerine pek dokunur. Yufka yürekli büyük hanım, aa hanımcığım neye rahatsız olalım? Başımızın üstünde yeriniz var. Böyle birkaç hafta değil, 40 yıl otursanız yüksünmeyiz. Böyle birdenbire ne oldunuz efendim? Cezalet hanım, kusur mu ettik? Gücendirdik mi kardeş? Böyle birdenbire neye kalktınız? Vallahi salıvermeyiz. Hadi soyununuz, bırakmayız, nafile. Zarafet büyük bir çığlıkla çırpınarak, olur mu hiç? Bırakır mıyız sizi biz? Yağma yok kuzum. Gelmesi sizden, gitmesi bizden. Mendilini çıkarıp ağlayarak, aa, can ciğer gibi alıştım, evin içi tıs sessiz kalacak. Mümkün değil salıvermeyiz. Çocukların yanaklarını okşayarak, aha benim tontonlarım, hadi geliniz mutfağa. Bakınız dadınız bugün size neler pişirecek. Heybeliada, 15 Ekim 1920. Dağların şenliği. Bununla söylemek istediğim hayvanı anladınız. O yalnız dağları değil, uygar memleketleri de şenlendirir. Kabalığa sıfat olduğu halde ta çocukluğumdan beri ona sevgim vardır. Bana çok sevimli gelir. Onu ilk defa sokakta çingenenin sopası altında oynarken gördüm, sevdim. Ama canım istedikçe onu nerede görebilirdim? Onun oturduğu tehlikeli ormanlara gidemem. O bizim eve gelemez. İstanbul'da bir hayvanat bahçesi yok ki ara sıra hasretimi gidereyim. Çocuklarda fil, aslan, kaplan, yılan görmek merakı büyüktür. Kimi hayvan eğiticileri demir parmaklıklı kafeslerin içinde bu vahşileri memleketimize getirirler, onlara türlü marifetler yaptırırlar. Ama bu pek seyrek seyirlerden olduğundan her çocuk yararlanamaz. Çingenelere sokaklarda ayı oynatmak yasaklandığından beri ben bu sevgilimin kitaplarda, albümlerde ancak resmini görebiliyorum. Ara sırada gazetelerde bu çapkının sevgi olaylarını okuyup gülüyorum. Kendi cinsinin dışında dişilere göz atan bu zamparanın estetik duygusuna kim ses çıkarabilir? Çocukluğumda bana ilk tiyatro zevkini veren odur. Bazı soğuk komiklerimizden çok güldürür. Doğal bir sanatçıdır. Ayı kelli felli bir hayvandır. Kaba boz kürkünün içinde onda bir ağaç alımı vardır. Bakışları derin, zeki, ciddi, davranışları ağırbaşlıdır. Ne çare ki egemenliğini çingeneye kaptıralı, o kalın sopanın emrine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Ara sıra vahşilik damarı tutarak baş kaldırır gibi boğuk boğuk haykırır. Hep bu bağırışlardan çingeneye, ah sen ormanda bir kere elime geçsen tehditler okunur. Ama ne yapsın ki burnundaki hırızmadan, dipnot, ayının burnuna takılan halka, uzanan zincir çingenenin elindedir. Bağıra çağıra göbek atmaktan başka çare yoktur. Elindeki tefin dumdumuna karışan çingenenin kötü sesi sokakta duyuldu mu, haydi yedi mahallenin çocuğu bu ahengin peşine takılır. Çok komik kişiliğiyle bu alaya başka bir değer ve neşe veren bir yaratık daha vardır. Sahibinin omuzunda oturan şebek. Ayı ne kadar ağırbaşlıysa bu o kadar serbest davranışlıdır. Bir dakika yerinde oturamaz. Çingenenin bir omzundan ötekine dolaşır durur. kuyruğunun iki yanındaki yarımşar domatesi, dipnot, burada erbezlerini, her an halka göstermekten sıkılmaz. O sivri külahını, kırmızı cepkenini giyip de soytarılığa başladı mı, gülmekten kimde can kalır? Her vakit kırptığı ufak, zeki gözleriyle çevreye velfecir okur. Dipnot, zekasını gösterir. Topladığı alkışlardan gururlu, büyük artistler gibi öyle çabuk mimikleri, tuhaf kırtışları vardır ki, çocuklar ona ceviz, fındık, kestane, şeker uzatırlar. Besbelli çok defa aldatılmış olmalı ki, kuru yemişleri elinde büyük bir dikkat devirip çevirdikten sonra dişlerine götürüp kırar. Kara parmaklarıyla nazik nazik ayıklar, avurtlarını şişirir. Onun her yudumundaki maskaralıklar çocuklar için doyulmaz bir eğlencedir. Yaramazlardan en yiğidi burun burunu ona yaklaşarak, ''Ne yapıyorsun Şebek Efendi, keyfin iyi mi?'' sorusunda bulunur. Sanki bu konuşmayı o anlar. Karnına zırıltısı gibi gevrek, çabuk, zırıl zırıl bir sesle cevap verir. Anlattığı ne eski harflere uyar, ne yeni yazıya gelir. Çocuklar her zaman böyle hatır sorucu değildirler. Ara sıra hoyratlıkları tutar, değnekle onun domateslerine dokunurlar. İşte o zaman Şebek sahibinin boynuna sarılır, bir sığınmayla yaygarayı koparır. Çingene kızar, etrafına sopa sallayarak bu parasız küçük seyircileri dağıtmaya uğraşır. Ayı ağır sanatçıdır. Maymun at cambazlarındaki palyaçolara benzer. Ağanın artistçe büyük ustalıkları arasındaki duraklarda halkı güldürür. Çingene'nin bu hayvanları öğrettiği klasik bir programı vardır. Sulukule Akademisi'nden çıkmış olan aslını yüzyıllarca korumuştur. Tiyatroya musallat olan Abdülhamit'in sansürleri bile bu Çingene edebiyatını el uzatmak cesaretini bulamamışlardır. Koca karılar hamamda nasıl bayılır? Yeni gelinler nasıl utanır? Tiryakiler nasıl çubuk içer? Köçekler nasıl göbek atar ve benzeri. İşte program. En ünlü tiyatro yazarlarımızın eserlerinden çok fazla oynanmış, halk aldığı estetik heyecanı hala doyamamıştır. Koca ayı iki art ayağı üzerine kalkarak insanı taklit eder. İnsanın hayvanlaşmasından büyük bir hüner yoktur ama ayının insanlaşması alkışlara değer büyük ustalıklardandır. Göbek atarken onun bütün tüylü vücudu hop hop sarsılır. Sırt üstüne yatıp da uzun burunlu başını süzgün gözlerle ağır ağır iki yana sallayarak yalandan bir bayılışı vardır. Bazı çetin numaralarda ustasıyla hırlaşır, baş kaldırır, homurdanır. O sopa muhabbeti hayvanların bile insanların elinden neler çektiğine canlı birer örnektir. Sahibiyle güreş bu en önemli numaradır. Hemen her vakit çingene yenilir, insanın hayvana yenilmesiyle etkilenerek çevreden şöyle karşı çıkışlar duyulur. Senin dayıdan farkın yok, hayvana niye yenilirsin, utanmaz. O zaman koca çingene esmer yüzünü buruşturarak sanatının gün görmüşü alaylı ince felsefesiyle cevap verir. Ayıdır ama yüreği büyüktür, yenilirse öfkesinden yüreği çatlar. Ayı psikolojisini bu usta çingene kadar hangi uzman bilir? Bu kaba eğitmendeki ayı duygusuna karşı olan kavrayışı aşırı saygıya mı şaşarsınız, yoksa hayvandaki öz saygısına mı? Yenilen insan pehlivanlardan hiçbirinin kederinden çatladığı görülmemiştir. Ayıcı parsayı, dipnot, oyundan sonra seyirciden toplanan para, toplar, koltuğunda sopası, bir elinde tef, ötekinde zinciri, ağır ezgi fıstıki makamla, dipnot, yavaş yavaş yürür. Benim çocukluğumda söylediği türkü şuydu. Necibem'in iki de kürkü, var biri samur biri de tilki, Necibem de anasının ilki, Necibem de aynalı, dipnot, parlak tenli yüzü güzel kadın, Necibem, ben sana yandım cilveli Necibem. Ayıcı bu ahengiyle başka insanları güldürmeye, başka mahalleleri şenlendirmeye giderken arkasından koşan çocuk alayı her köşe başında biraz daha artar.